Ayrım 12. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 139. Aydınlık düşmanlığı olarak zulüm. Kur'an ne diyor? Zulüm, kelime anlamıyla karanlık demektir. Karanlığın sebep olduğu bütün kötülüklerin zulüm diye anılması bundandır. Bunun için Kur'an şirk, cehalet ve sapıklık gibi kötülükleri zulüm bünyesinde görür. En büyük zulüm cehalettir ki şirk de bir cehalet türü olduğu için zulüm kabul edilmiştir. Zulmün bu anlamından hareketle zulüm kelimesi körlük anlamında da kullanılır. Zulüm bu yapısıyla hakka tecavüz anlamında alınır ve adaletin zıttı olarak kabul edilir. Kur'an'ın tek düşman ilan ettiği bir kavramın hem haklara tecavüz hem de bilgi ve aydınlık düşmanlığı anlamlarına gelmesi bize göre ayrı bir Kur'an mucizesidir. Biricik düşmanını haklara saldırı ve aydınlıktan kaçış olarak belirleyen bir kitap için başka mucize aramak gereksiz değil midir? Ve Kur'an bu haliyle çölün kitabı olmaktan çok bilgi çağının kitabı olarak algılanmalı değil midir? Bizim inancımız odur ki Kur'an vahiy edildiği çevre ve zamandan çok dünyanın başka yerlerinin ve başka zamanlarının kitabıdır. Örneğin bugünün ve bugünden sonraki zamanların. Müdafaa-i hukuk ne yaptı? Müdafaa-i hukuk kadrolarına, özellikle onların başbuğları olan Mustafa Kemal'e baktığımızda onların temel düşmanının da yukarıda açıklanan anlamda zulüm olduğunu görürüz. Bu da müdafaa-i hukuk zihniyetinin hem Kur'an'la uyuşumunun hem de evrensel gerçeği yakalamadaki sezgi ve dirayetinin belgesidir. İslam dünyası ve o arada Osmanlı dünyası aydınlık yokluğunun açtığı yarayı hiçbir fetihle, hiçbir parayla, hiçbir toprak ve servetle tedavi edemedi, kapatamadı. Atatürk dehası bunu görmüştür ve gereğini yapmıştır. 5 Kasım 1925 günü Adliye Hukuk Mektebi'nin açılışında yaptığı konuşmada şu sözler de vardır. Milletler arası genel tarihin cereyanında Türklerin 1453 zaferini yani İstanbul'un fethini tasavvur buyurunuz. Bütün bir cihana karşı İstanbul'u ebdeviyen Türk camiasına mal etmiş olan kuvvet ve kudret, yaklaşık aynı senelerde icat edilmiş olan matbaayı Türkiye'ye kabul için fıkıhçıların uğursuz mukavemetini göğüslemeye muktedir olamamıştır. Köhne fıkhın ve mensuplarının matbaanın memleketimize girmesine müsaade etmeleri için 300 sene gözlemde bulunmalarına ve tereddüt etmelerine, leh ve aleyhte pek çok kuvvet ve kudret sarf etmelerine mecburiyet hasıl olunmuştur. AB 18/117-118. Şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? Zulmün körlük ve karanlık anlamı ve sadece zulmün düşman kılınmasının mucizevi değeri. TBMM'nin kuruluşu üzerinden henüz birkaç ay geçmişken her taraf sefalet, işgal, kan ve barut koktuğu bir sırada müdafaa hukukun yarattığı meclisin icra vekilleri heyeti 7 Temmuz 1920 günü bugünkü Türkiye'de emsaline pek rastlayamadığımız şu kararı alıyordu. İlköğretim öğretmenlerinin ve memurlarının maaşları zamlarıyla beraber diğer devlet memurlarına tercihen ödenecek ve efkaf gelirlerinden yardım göreceklerdir. Bu hususta maliye ve şeriye vekaletlerine şiddetli ve kati emirler verilecek, vermeyen memurlar şiddetle cezalandırılacaktır. AGE 8/404. Burada garip bir şey yok. Bu tavrı koyan Müdafaa-i Hukuk Meclisi'nin ruhunu veren adam şu kanaatlidir. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir. AGE 18/74. Devrimin temel uğraşlarından birincisi işgalci emperyalist güçleri topraklarından kovmaksa, ikinci ve önemlisi de eğitim seferberliği yaparak aydınlanmayı sağlamaktır. Bu aydınlanma bir şark ezberciliği veya bir medrese taklitçiliği olmayacaktır. Atılımcı, akılcı, yenilikçi ve gerekeni yapmaktan asla çekinmeyecek bir isyancı, ihtilalci anlayışla iş yapacaktır. Gazi 1 Mart 1922 günü TBMM oturumunda bu eğitim anlayışını bütün derinliği ve hedefleriyle açıklamıştır. Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi marif işleridir. Efendiler, asırlardan beri milletimizi idare eden hükümetler marifi yayma arzusunu göstere gelmişlerdir. Ancak bu arzularına varmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından netice milletin cehaletten kurtulamaması olmuştur. Bu hazin hakikat karşısında bizim takibe mecbur olduğumuz marif siyasetimizin esas hatları şöyle olmalıdır. Demiştim ki bu memleketin esas sahibi ve toplumumuzun esas unsuru köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar marif nurundan mahrum bırakılmıştır. Dolayısıyla bizim takip edeceğimiz marif siyasetin temeli evvela mevcut cehaleti gidermektir. Teferruata girmekten kaçınarak bu fikrimi birkaç kelimeyle açabilmek için diyebilirim ki, genel olarak bütün köylülere okuma, yazma ve vatanını, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafi, tarihi, dini ve ahlakı malumat vermek ve dört işlemi öğretmek marif programımızın ilk hedefidir. ABE 12 Taksim 283. Marif işleri tabiri son derece anlamlıdır. Bunun içine aydınlanmaya giden ve götüren bütün unsurlar girer. Marif işlerinin beklenen sonucu vermesi mektep denen kurumla mümkündür. Cumhuriyetin mimarı mektepten ne anladığını defalarca ve ayrıntılı sayılacak açıklamalarla kitleye duyurmuştur. İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasında önem verdiği konulardan biri de marif ve mektep olmuştur. Şöyle diyor: millete dinini, imanını, bütün insani ihtiyaçlarını vermek için bir yer vardır ki ona mektep derler. İsterseniz medrese diyelim. Fakat ona başka, ötekine başka bir şey demeyelim. Başka bir şey olmaz. Bir tane olur ve o hakiki bir millet yetiştirecektir ve insan yetiştirecektir ve İslam yetiştirecektir. Bugün medreselerde muhtaç olduğumuz ilimler ve fenler vesaire verilemiyor. Yani yanlış bir program üzerinde çok meşgul olunuyor. Bence bir defa her Müslüman İslami hükümleri bilmeye mecburdur. O halde mekteplerimizde zaten İslami hükümleri öğreteceğiz. Lakin bunun haricinde ve üzerinde nasıl bir doktor, mühendis yetişiyor, yüksek meslekler erbabı yetiştiriyorsak, tabii dinimizin bütün hakikatlerini ve felsefesini hakkıyla bilen alim insanlara ihtiyacımız var. Fakat emin olalım ki bu insanı medresenin odasından çıkaramayız ve yetiştiremeyiz. Nasara Yensuru. Bilirsiniz ki bu hepimiz okuduk ve senelerce okudum. Hala öğrenemedim. Ve ben mi öğrenemedim? Medreselerde okuyanlar da çok iyi bildiklerini iddia edemezler. Halbuki maksat yalnız lisan öğrenmek değildir. Belki din ilimlerine ait araştırmalarda bulunabilmek için Arapça bilmek zaruretinden dolayı o lisanı öğrenmiş bulunuyorlar. Fakat o kitaplar Türkçe bulunsaydı bence hiç Arapça öğretilmeye ihtiyaç olmayacaktı. Hatta dini araştırmalarda bulunabilmek için Fransızca bilmek lazımdır, İngilizce bilmek lazımdır, Almanca bilmek lazımdır. ABE 15 Taksim 95-101. Anadolu Kurtuluş Savaşı ve Aydınlanma Devrimi'nin öncüleri aydınlığı egemen kılmak, diğer bir deyişle karanlığı kovmak için bir ışığı elzem görmüşlerdir ki o ışık mektep adlı meşaledir. Kurtuluş Devrimi'nin baş mimarı 27 Ekim 1922 günü Bursa'da yaptığı konuşmada şöyle diyor: İlim ve fen teşebbüslerinin merkezi mekteptir. Dolayısıyla mektep lazımdır. Mektep namını hep beraber hürmetle, tazimle zikredelim. Mektep genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, hür yaşamayı, bağımsızlık şerefini öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuskar, mütehassıs ve birer faal alim olmaları lazımdır. Bunu da temin edecek yine mekteptir. Ancak bu tarzda her türlü teşebbüsün mantıki neticeye varması mümkün olur. İlim ve fen neredeyse oradan bulup alacağız ve her millet perdenin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Dinimiz bu yüce emri ihtiva ettiği içindir ki ekmel dindir. Dinimiz ilim ve fenli putperest memleketlerde de aratır da Çin'de bile aratır. Bu hakikatleri bütün milletin bilmesi lazımdır. Kız çocuklarımız da aynı tahsil derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz. İki parça halinde kadın erkek ayrımı yaparak yaşayan milletler çok zayıftır, marazlıdır. ABE 14 Taksim 43-45. Tarihin en anlamlı ve muhteşem eğitim ve kalkınma programı olarak gördüğümüz UNESCO da aynen öyle görüyor, YNÖ, köy enstitüleri projesi işte bu eğitim anlayışının yarattığı bir Atatürk eseridir. Ne yazık ki o eser Atatürk devriminin iç ve dış düşmanları tarafından daha körpe çağında yok edildi. Türk aydınlanma ve kalkınması dumura uğratıldı. Köy enstitülerinin Türk devriminin hedefleri açısından mahiyeti, bu enstitülerin Atatürk tarafından ilk tasavvuru ve bu kurumları bertaraf etmede nasıl bir emperyalizm irtica işbirliğinin sahnelendiği Feroz Ahmet'in aşağıdaki satırlarında isabetle ifade edilmiştir. Atatürk, köylerde ilköğretim neden bu kadar başarısız olduğunu ve bu tür insanlar aracılığıyla kırsal Anadolu'ya uygarlığın nasıl götürülebileceğini görmek için bir eğitim komisyonu atadı. Yanıt çok açıktı. Köylü gençlerin eğitim ve öğretimi muhtemelen yozlaşacakları kentlerde değil, yerel ortamda gerçekleştirilmelidir. Onlara Kemalizmi ve yeni Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu devrimi, aldıkları mesajı köye aktarabilecekleri şekilde öğretmek gerekiyordu. Aynı zamanda onlara öğretmenlerin yaptıkları işleri yapabilmeleri için pratik bilgiler içeren bir müfredatı da öğretmek gerekiyordu. Bu şekilde eğitilmiş kadınlar ve erkekler daha sonra modern yöntemleri iletebilecek şekilde köylerine döneceklerdi. Komisyon raporunu inceleyen hükümet 1940'da köy enstitülerini kırsal kesimde değişimi gerçekleştirme araçları olarak kurmaya karar verdi. Daha sonra ne oldu? Bazılarının ikinci adam diye dayatmaya çalıştıkları Milli Şef ünvanlı tek parti dönemi lideri İnönü zamanında köy enstitüleri ABD'nin istek ve dayatmasıyla bizzat İnönü tarafından katledildi. Feroz Ahmet devam ediyor. Karma eğitime son verildi. Kızlar ayrı enstitülere yerleştirildiler. Tarlada ve atölyelerde verilen pratik kurslar sınırlandırıldı ve bunların yerlerini teorik kurslar aldı ve genelde yaparak öğrenme anlayışının yerine sadece öğrenme anlayışı geçirildi. Bu değişimin bir sonucu olarak köy enstitüleri dinamik ve ilerici ruhlarını kaybettiler ve 1954'te Demokrat Parti hükümeti onları köy öğretmen okulları adı altında mevcut öğretmen okullarıyla birleştirdi. Kırsal Türkiye'nin çehresini değiştirebilecek ve bir bütün olarak toplumu dönüştürecek en özgün tasarılarından biri böylece sona ermiş oldu. 1948'de ülkedeki yaklaşık 44 bin köye hizmet etmek üzere sadece 20 enstitü kurulmuştu. Bu kurumlar yaklaşık 25 bin öğrenciyi köylere hizmet götürmeleri için eğitmeyi başarmışlardı. Bu sayı yetersiz olabilir. Ancak bu öğretmenlerin yarattıkları etki sayılarına oranla çok fazlaydı. Bu etki yüzünden öğretmen, Anadolu'daki tutucu güçlerin hedefi haline geldi. Bu güçler öğretmeni, değişimin ajanı, dolayısıyla statükonun düşmanı olarak görüyorlardı. Köy enstitülerinden ciddi biçimde rahatsız olan ve bunları bir an önce yok etme kararı alan Zulüm İmparatorluğu ABD, en hayati yıkımlarda olduğu gibi burada da Allah ile aldatma oyununu sahneledi. Bakın nasıl. Tutucuların köy enstitüleri hakkında yaptıkları başlıca eleştirilerden biri, köylünün ahlakını bozduğunu söyledikleri karma eğitim uygulamasıyla ilgiliydi. Araştırmacıların da gösterdiği gibi bu eleştiri tamamen yersizdi. Ancak bu eleştirilerin temelinde daha büyük bir sorun, kadın ve kadın hakları sorunu vardı. Bu da kadın hakları konusunu her şeyi olduğu gibi muhafaza etmenin temeli olarak gören tutucu unsurların korkusunu yansıtıyordu. Latin alfabesinin benimsenmesi ve bunu izleyen okuma-yazma seferberliği, okur-yazarlık oranında büyük bir artış sağladı. Okuyup yazabilen nüfusun oranı 1928'de yaklaşık %8'den, 1935'te %20'nin ve savaşın sonunda %30'un üzerine çıktı. Rejimin eğitim çabası daha çok kent ve kasabalarda sürdü ve kırsal kesim geriden gelmeye devam etti. Tutucu kırsal eşrafla kurulan ittifak bir kez daha köylüler arasında eğitimin yaygınlaşmasını engelledi. Toprak ağaları kendi haklarını bilen ve şikayetlerini dile getirebilen okur yazar ve siyasallaşmış köylüler görmek istemiyorlardı. Feroz Ahmet, Modern Türkiye 102-103-105. Yalnız Atatürk'ün gördüğü gerçek. Derdin esası, teolojik. İslam dünyasında ana problemin teolojik olduğunu ilk fark eden devlet adamı müdafaa-i hukuk başbuğu Gazi Mustafa Kemal'dir. Bu tespitin bir başka ifadesi şudur. Müslümanlar için gereken kurtuluş teolojisinin yerine bir fesat ve helak teolojisi geçirilmiştir. Bu görülmeden İslam dünyası hiçbir meselesini halledemez. Emperyalist şeytanlar bunu bildikleri içindir ki, Müslümanları sürekli olarak fesat teolojisinin içine etmekte, derdin esasını kavrayamamaları için her türlü oyunu oynamaktadırlar. Atatürk Türkiye'sinde kadınları burkaya sokma mücadelesi veren karanlık ekiplerin Cumhuriyet'in en seçkin mevkilerine oturtulmaları rastlantı değildir. Meselenin yıkım ve ıstırabın özeti Gazi'nin biraz önce verdiğimiz şu cümlesidir. İstanbul'u ebediyen Türk camiasına mal etmiş olan kuvvet ve kudret, yaklaşık aynı senelerde icat edilmiş olan matbaayı Türkiye'ye kabul için fıkıhçıların uğursuz mukavemetini göğüslemeye muktedir olamamıştır. ABE 18 Taksim 117. Çözüm teolojiktir. Riyad'da yapılan bir toplantıda ABD eski başkanı Bill Clinton'ın verdiği mesaj üzerine açılan tartışma, Atatürk'ten yaklaşık bir asır sonra şu soruyu tekrar yaşamsal hale getiriyor. İslam dünyasının problemlerinin çözümünde omurga nokta teolojik mi yoksa sosyolojik, ekonomik, siyasal mı? Yani Müslüman dünyanın iflahı, İslam ilahiyatının dinamikleri işletilerek mi gerçekleştirilecek yoksa başka dinamikler işletilerek mi? Belki bunların tümü birden, tümünden yararlanmaya kimsenin itirazı olamaz. Önemli olan her hal ve bağlamda devrede tutulması gereken, yani reçetenin olmazsa olmaz kısmı hangisidir sorusuna verilecek cevap. Bendeniz şuna inanıyorum ve aksini iddia etmeyi aldanış olarak görüyorum. Nereden, nasıl bakarsanız bakın, İslam dünyasının problemlerinin çözümünde teolojik boyutun herhangi bir biçimde devre dışı tutulması gayretlerin tümünü işe yaramaz hale getirir. Çözüm ya tamamen teolojiktir yahut da büyük kısmıyla teolojiktir. Aksi bir yaklaşımı aldanmak yahut aldatmak olarak görenlerdenim. Bunları sayıp dökmeye gerek yok. İslam dünyasının ayağını prangalayan belanın çözümünün bir biçimde teolojik olduğunun tartışmaz kanıtı, az önce andığımız Riyad toplantısının yapıldığı salonda tüm varlığıyla sesleniyor. Clinton'ın Türk devlet yetkililerinin de konuştuğu o salona bakın. Bir yanda erkekler, öte yanda büyük bir kafesin arka tarafında kapalı burunlarından nefes almak için uğraşan kadınlar. Kadınlar sorularını o kafesin arkasından sordular. Dahası var, Suud uleması denen sarıklı despotlar. Kadınların bu manzara içinde bile bir toplantıya katılmış olmalarını din dışı ilan edip ilgilileri ağır biçimde eleştirdiler. Ne günlere kaldık, başımıza bunlar da mı gelecekti, din elden gidiyor der gibi bir tavır sergilediler. Çözümün hangi kulvarda olduğunun bundan yaman kanıtı olabilir mi? Yaklaşık yarım asırdır kadınların başını vurma mücadelesi veren İslam dünyası, Kur'an'ı kadın başını vurma dışında önemli bir tezi olmayan bir kitaba dönüştürmüş bulunuyor. Öte yandan Orta Doğu despotizmleri Müslümanları kasıp kavuruyor. Böyle bir ortamda hiç kimse çıkıp da örneğin Nisa 75, Nem 34. ayetlerin despotizm ve krallıkları reddeden o muhteşem mesajıyla servet babalarının ihtiyaç fazlası mallarının kamusal ihtiyaçların karşılanması için harcanması gerektiğini haykırmıyor. Yani 21. yüzyılın çeyreğini geride bırakmak üzere olduğumuz şu zamanda koca İslam dünyasından bir Ebu Zer çıkamıyor. Çünkü Emevi dinciliği, yani bir Ebu Zer serüveni yaşamamak üzere her türlü şeytani tedbiri almış bulunuyor. Ne olur ne olmaz diye küresel kapitalizmin Allahsız kodamanlarıyla işbirliğine giriyor. 4 Temmuz 1776'da Amerika'da yayınlanan bağımsızlık bildirgesinde şöyle deniyor. Herhangi bir hükümet şekli feragat edilemez, haklara karşı tahripkar bir tavır takınırsa o hükümetin değiştirilmesi ya da yıkılması ve kendini bu ilkeler temelinde var eden ve güçlerini bu doğrultuda organize eden yeni bir hükümetin kurulması halkın hakkıdır. 1789 Fransız devriminin ardından yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesi de şöyle diyor. Hükümet halkın haklarını ihlal ettiğinde isyan, halk için ve halkın her bir kesim için hakların en kutsalı ve görevlerin en vazgeçilmezidir. Bütün bunlar Nisa 75 ile Nem 34'ün bir tekrarı. Peki siz hiç bunları İslam adına seslendiren bir İslamcıya rastladınız mı? Bırakın bunları seslendirmeyi. Atatürk Cumhuriyeti hariç 1948'de imzaya açılan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin altında hiçbir Müslüman ülkenin imzası yok. Bu nasıl İslamcılık? 604 sayfalık kitapta baş örtüsünden başka hiçbir şey yok mu? Ey akıl sahipleri! Hayır yok demeye getiriyorlar. Özellikle Bakara 219, Nisa 75 ve Nem 34 yok onlar için. Hele hele Maun suresi hiç yok. Onlar bu ayetlerdeki mesajın tam tersini din yaparak dünyanın gözüne sokmaya çalışıyorlar. Gidin İslam inanç manifestosunun içine bakın, görürsünüz. Kral, sultan, imam, ahlaksal rezillikler işlese de, zulümler sergilese de azledilemez. Akaid kitaplarımız böyle diyor. Ben bunları daha 12 yaşında Arapçalarından ezberledim. Bana öğretilen din buydu. Bu dine göre sultan, kral, imam, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Ona yönelik eleştiri bile yapamazsın. Eğer Kur'an'a sorarsanız bunun adı din değil, dinsizliktir. Ama koca İslam dünyası bunu asırlardır din diye yaşıyor. Açın Osmanlı metinlerini, hatta 1876 Meşrutiyet Anayasası'nı okuyun. Padişaha verilen sıfatların birçoğu Kur'an'ın Allah'a verdiği sıfatların kelimesi kelimesiyle aynıdır. Zat-ı Akdes, La Yüz'eldir, yani mukaddes padişah, kutsallar kutsalıdır, sorgulanamaz, sorumlu tutulamaz. Atatürk'ü her fırsatta kendini ilahlaştıran adam gibi lanse eden saltanat dincisi namussuzlar bunları hiç görmezler mi? Atatürk'ün buna benzer bir talebi veya icraatı olmadığını, tam tersine böylesi yaklaşımların telaffuzuna bile şiddetle karşı çıktığını bilmezler mi? Elbette bilirler. Ama namus ve haysiyet kıraatları bunları itirafa yetmez, izin vermez. Haçlı emperyalizmin böyle bir itiraftan çok rahatsız olacağını bildikleri için efendiler olan süper kodamanları rahatsız edecek tek cümle söylemezler. Çözüm teolojiktir derken neyi kastediyoruz? Çözüm teolojiktir demek, İslam mirasının ürünü olan kitaplardaki kural ve görüşleri Müslümanların hayatına egemen kılmak değildir. Böyle bir talep olamaz. Çünkü zaten perişanlığın kaynağı o kitaplardır. O kitaplardaki hayata egemen kılmayı din sanan zihniyetlerdir. Neyi amaçladığımızı, ne demek istediğimizi açık ve net söyleyelim. Çözüm teolojiktir derken Kur'an'ın gösterdiği temel adreslere yönelişi kastediyoruz. Dinimizi ihmal ettik. Başımıza gelenler bu yüzdendir. Dinimize daha iyice sarılalım. Bak nasıl kurtuluruz. İddiası asırlardır süre gelmiştir. Ama kurtulan falan olmamıştır. Neden ve niçin? Çünkü dinimize sarılalım sözün anlamı asırlardan beri çöl fıkhının kristalleştiği fıkıh kitaplarındaki kuralları hayata geçirmek için biraz daha ısrarlı olanından öte bir anlama getirilememiştir. Dinimize iyice sarılalımın anlamı dinciliği bırakıp akılcılığa geçelim olsaydı biz bugün bu satırları yazmak yerine Müslüman dünyanın öncülük ettiği kim bilir hangi büyük hamleler hakkında fikir beyan ediyor olacaktık. Rahmetli İlhan Selçuk ne güzel özetliyor faciayı ve çıkış yolunu. Felaket karşısında ne diyor dinci? Suç İslam'da değil. Suç İslam olur mu? Suç sende. Suç batıdaki aydınlanma sürecini görmezlikten gelerek insanlık tarihine boş verenlerdedir. Suç tüm dünyadaki Müslümanların gözlerini bağlayan dinciliği kullanarak Türkiye'de de siyasal iktidara geçenlerdedir. Suç Müslümanlığı siyaset ve ticaret tezgahında utanmadan pazarlayanlardadır. Zavallı Müslüman. Bu çakalların elinde perişan, bakar kör. Gözlerini açtığı zaman iş işten geçmiş olmasa, Anadolu öteki İslam coğrafyası gibi karanlığa gömülmese. Zavallı Müslüman. Cumhuriyet, 4 Şubat 2004. Allah ile aldatmak olarak zulüm. Emperyalizm, Müslüman ülkeleri sessiz sedasız ve çağdaşlık demokrasi adına mahvetmenin yolunu Müslümanların bin yıllık dinlerinin algılanışı içinden çıkarmıştır. Allah ile aldatmak. Dinimizin en yaman kullanımı bizim aleyhimize olan kullanımıdır ve o bizzat Kur'an'ın yapmayın dediği bir kötülüğü kendi elimizle yaparak inşa ettiğimiz bir beladır. Allah ile aldatmak. Şunu hiç unutmayalım, ABD ve AB Müslüman ülkeler için askeri darbe ile demokrasi karşı karşıya geldiğinde askeri darbeyi, askeri darbe ile şeriat karşı karşıya geldiğinde şeriatı tercih etmiştir. Çünkü askeri darbe demokrasiden, şeriat ise askeri darbeden daha kötüdür. Ve Batı Müslümanlar için daima en kötü olanı tercih eder. Önüne gelen hamleyi Bolşeviklik diye mahkum etmek, emperyalizmle işbirliği yapan Padişah Damat Ferit Dürizade ihanetinin mirasıdır. Bu mirası fark eden emperyalist Batı, onu bizim aleyhimize dibine kadar kullandı. tarihin en muhteşem eğitim ve kalkınma projesi olan projelerinden biri olan Demirium, köy enstitüleri projesini çökertmek için kullanılan Allah ile aldatma aracı da bu Bolşeviklik, komünistlik ithamıdır. Yobazları tahrik eden emperyalizm, şu yaygarayı dört yanda dolandırarak beklediği neticeyi kısa sürede aldı. Köy enstitüleri komünist yetiştirir ve köy enstitüleri kapatıldı. Çünkü oralardan Batı emperyalizmine boyun eğmeyecek yetkin ve yürekli adamlar çıkacağını derhal fark etmişlerdi. Onlar fark etmişlerdi de biz onların fark ettiğini fark edememiştik. Muhammed Mustafa mirasındaki ortak değerlerden biri de Allah ile aldatmaya karşı çıkıştır. Mustafa Kemal'in tarih önünde maskesini yırttığı şerlerden birisi de budur. Kur'an'ın böyle bir talebi vardır. Ben bunu sık sık söyledim. Burada da söylüyorum. Kur'an, Allah ile aldatılmayın diyen tek kitaptır. Siz din adına işlenen ihaneti ve sergilenen karanlığı aşmak için Kur'an'dan daha iyi hiçbir yerden yardım alamazsınız. Ama bu yardımı size verecek sistemleri kurmak ve kişileri bulmak zorundasınız. Kur'an mezarlıkta okunarak bunu size vermez. Bugünkü Kur'an kurslarında ve dinci siyasetin arka bahçesi haline getirilmiş İmam Hatip okullarında okunarak hiç vermez. Kur'an-ı Kerim açık ve net uyarıyor. Sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Fatır 5, Lukman 33, Hadid 14. Allah ile aldatılırsanız iflah olmazsınız. Dikkat edin, Allah ile aldatılmayın. Defalarca söylüyor bunu. Mustafa Kemal, Allah ile aldatmanın saltanatına darbe vuran adamdır. Dinci istismarın Mustafa Kemal'den rahatsızlığının temel sebeplerinden birincisi budur. Ayrıntıya girmiyorum. Kısacası şu, Allah ile aldatılmamayı Muhammed'i miras istemiş, Mustafa Kemal mirası gereğine yapmış, Muhammed'i miras fikir ve iman zeminini kuruyor, müdafaa-i hukuk ve Mustafa Kemal uygulayıp hayata geçiriyor. Allah ile aldatmak konusunun ayrıntıları için bizim Türk düşünce tarihinde bir devrim kabul edilen Allah ile Aldatmak adlı eserimizin okunması lazımdır. 12. ayrımın sonu sayfa 151.